Beşinci ayrım.
İkinci bölüm. Üniversite binasından çıktığımda yağmur dinmişti. Caddelerde su birikintileri vardı. Gökyüzü yine bulutluydu ama arada bir bulutları delen güneş mızrakları camilerin kubbelerine, vapurların bacalarına, denize dalıp çıkan martıların kanatlarına vuruyordu. Otele varır varmaz merakla beyaz Renault'un orada olup olmadığını kontrol ettim. Görünürde yoktu ama içim yine de pek rahatlamadı. Belki uzağa park etmişlerdi ya da birazdan geleceklerdi. Resepsiyona gidip profesörü sordum. Genç görevli arkasındaki anahtar dolabına baktı. Anahtarı burada dedi. Emin değilim ama galiba dışarı çıktı. Saat 11'e 5 vardı. Erken kalkmış dolaşıyordur diye düşünüp lobide beklemeye başladım. Amerikalı olduklarını tahmin ettiğim yaşlı bir çift, önlerindeki masanın üzerinde açtıkları İstanbul haritasından gidecekleri yerleri belirlemeye çalışıyorlardı. Birkaç dakika sonra profesör içeri girdi. Oldukça dinç görünüyor, dimdik yürüyordu. Dünkü yorgunluğundan iz kalmamış, dinlenmişti. Önü açık siyah paltosunun içine gri flanel bir ceket giymiş, açık mavi bir kravat takmıştı. Yine şapkasını çıkararak selamladı beni. Bu hareketinin çok hoşuma gittiğini belirten biçimde gülümseyerek karşılık verdim. "Beklettin mi?" diye sordu. Sesi de daha canlıydı. "Hayır profesör, yeni geldim. Hem daha saat 11 olmadı. Kahvaltıdan sonra biraz dolaştım." diyerek açıklama yapar gibi anlattı. Ne de olsa eskiden bildiğim yerler. Ama pera değişmiş, bambaşka bir yer olmuş. Tanımakta güçlük çektim. Düne göre sohbet etmeye daha hevesli görünüyordu. Benim dönemimde bile değişti. Kim bilir sizin zamanınızda nasıldı? İstiklal Caddesi'ni şehrin en şık yeri olarak hatırlıyorum. Ama doğrusu şimdi eğlence merkezi olmuş galiba. Eğlence merkezi diyerek kibarlık yapıyorsunuz. Bozulmuş diyebilirsiniz, alınmam. Yo, öyle demek istemedim. Şehirler değişir, semtler, insanlar değişir. Bunu anlayacak kadar çok şey gördüm hayatta. Ama yozlaşma? Biz bu kelimeyi pek kullanmayız. Kime, neye göre yozlaşma? İzafi bir şeydir bu. İtiraz etmedim. Tartışmadan, sohbet ederek birkaç kelime daha konuşup bu konuyu kapamak daha uygundu. Asmalı Mescid'den mi çıktınız caddeye? Evet. Bu sokak gelişti, kafeler, barlar açıldı. Görmüşsünüzdür. Gördüm, çok hoş. Arabaya binmeden önce kapıyı tutan Süleyman'a bahşiş verdiğini gördüm. Biraz para iyi geldi Süleyman'a. İki büklüm teşekkür etti. Yola çıkınca hiçbir şeyi kaçırmak istemeyen bir dikkatle camdan bakmaya başladı. Dün de pek yorgun görünmüyordu ama bugünkü zindeliğini görünce demek adamcağız dün epeyce yorgunmuş diye aklımdan geçirdim. Şehre hayran hayran bakıyordu. Galata Köprüsü'ne girerken karşıdaki tepenin üstünde olanca haşmetiyle parıldayan Süleymaniye Camii'ni gösterdi. İşte bu. Heyecanlı ve biraz daha yüksek sesle konuşmaya başladı. Muazzam bir eser. Sadece bir yapı değil, ruhu var. Bazen gider avlusunda oturur huzur arardım. Bir Alman Amerikalının huzur bulmak için camiye gitmesi çok garip geldi bana. Ama bir yorum yapmadım, bir şey sormadım. Gözlerinde bir çocuk dikkati vardı bu yaşlı adamın. Etrafını merakla, hatta adeta telaşla seyrediyordu. Yanaşıp kalkan vapurları, küçük kayalıklarda balık ekmek satanları, Galata Köprüsü'ndeki kalabalığı, balık tutanları, Haliç'i, yeni cami önündeki güvercinleri. Camdan dışarıya bakmaya devam ederek dalgın bir sesle konuştu. İstanbul vefasız bir sevgiliye benzer. Bu sözün altında derin bir acı olduğunu hissettim. Ama herhangi bir şey söylemedim. Çünkü etrafını seyrederken sanki benimle değil de kendi kendine konuşur gibi söylemişti. Kısa bir sessizlikten sonra sözüne devam etti. Sana hep ihanet eder ama sen yine de onu sevmeye devam edersin. Bu sefer sohbete katıldım. İstanbul size de ihanet etti mi? Yanıt vermeden etrafı seyretmeye devam etti. Bir süre sonra burası çok ama çok güzel bir şehir dedi. Herhalde başka bir konuya geçmişti. Bizans, Osmanlı, saraylar, camiler, masal gibi. Nasıl desem, baharatlı bir şehir. Ama bu turistlerin gördüğü İstanbul profesör diye uyardım. Benim İstanbul'umsa bambaşka. Bu güzellikleri görmeye vaktim olmuyor. Unutmayın, ben de bu şehirde turist değildim. 2 yıl çalıştım. Ama o zaman farklıydı. Hayat daha kolaydı. Dışarıyı seyretmeyi bırakıp başını bana çevirdi. Acı acı gülümsedi. Her çağın kendi zorlukları var. Ama hiçbiri savaş yıllarıyla karşılaştırılamaz. Umarım hiç savaş görmezsiniz. İnşallah. O da gülerek inşallah diye tekrarladı. Arada bir geriye bakması dikkatimi çekti. Acaba o da mı izlendiğini düşünüyordu? Daha doğrusu izlendiğini düşünmesi için bir sebep mi vardı? Ben de geriye baktım ama yoğun trafikten başka bir şey göremedim. Vaktimiz varsa bir iki dakika inmek isterim, dedi. Zamanımız olmasaydı bile itiraz edemezdim. İnip üniversitenin tarihi kapısını, Osmanlıların yangın kulesini seyretti. Muhteşem. Şu anda zaman dondu sanki. Sessiz sayılabilecek şekilde ama canlı bir titreşimle konuşuyordu. Sanki ilk kez görüyormuşum gibi ben de onun baktığı yerlere baktım. Üniversite kapısı gerçekten de göz alıcı bir mimariyle yapılmış, üzerinde altın varak yazılar olan nefes kesici bir yapıttı. Uzun zamandır bu şekilde görmemiştim buralarını. Böyle bakmamıştım. Kim bilir kaç yıl oldu Beyazıt hakkında konuşmayalı. Bazıları üniversite tarihini 1300'lere kadar götürürdü. Bu tepe üzerinde bulunan Doğu Roma kurumlarını bugünkü üniversitenin atası olarak kabul ederlerdi. Bazı bilim insanları ise kuruluş tarihi olarak Türklerin şehri aldıktan hemen sonrasını 1453 yılını gösterirdi. Fatih'in fetihten hemen sonra burada bir okul kurduğu biliniyordu. Biraz önce savaştan söz ediyordunuz. Bu bina bir süre Osmanlı Savaş Bakanlığı olarak kullanılmış, dedim. Üniversitelerin de savaş alanından pek farkı yoktur zaten. Biraz yürümek istediği için Süleyman'ı gönderip kapıdan içeri girdik. Büyük bahçeyi geçip rektörlük binasına yöneldik. Bahçe kızlı erkekli yüzlerce öğrenciyle doluydu. Profesör hareketli, canlı bir ortamda dingin bir şekilde yürüyordu. Yol boyunca yaptığı gibi dikkatle etrafını seyrediyordu. Giriş kapısında niye polis var, diye sordu. Onlar uzun yıllardır üniversiteleri üniversitelilerden koruyorlar. Yanıtım profesörün yüzündeki soru ifadesini daha da arttırdı. Böyle ironik, eleştirel, karmaşık sözlerin sırası değildi. Adamın aklını karıştırmadan en kısa şekilde sorusunu yanıtlamalıydım. Son yıllarda polisler daha çok türbanlı öğrenciler için buradalar, dedim. Kız öğrencilerin türban denilen İslami örtüyle üniversiteye girmesi yasak olduğu için. Elini kaldırıp bir dakika izin ister gibi işaret yaptı. Ben sustuktan sonra biraz daha bekleyip sordum. Peki türban takanlar ne yapıyor? Kimi türbanını kapıda çıkarıp bere giyiyor. Kimi de dönüp gidiyor. Üniversiteyle ilişkisi kesiliyor. Gerçek saçı görünmesin diye peruk takanlar bile var. Benim zamanımda hiç böyle sorunlarla karşılaşmamıştık. Kız öğrenciler türban takmazlardı. Dedim ya profesör, Türkiye çok değişti. Rektör profesörü karşılamak için binanın girişinde bekliyordu. Almanya'da eğitim görmüş olduğu için profesörle Almanca konuştu. Ben ne dediklerini anlamıyordum. Büyük odaya kadar eşlik ettikten sonra onları baş başa bırakıp ayrıldım. Odama geçince birikmiş işlerime dalmadan önce telefonumu kontrol ettim. Evet, iki cevapsız arama vardı. Profesörün yanında sesini kapattığım için Tarık'ın iki aramasını duymamışım. WhatsApp anne diye bir de mesaj bırakmıştı. İngilizce mesaj. Birçok kişi için artık yadırganmayan bir şeydi bu. Yeni yetişenlerin, özellikle biraz daha iyi durumda olanları, iş adamları, bankacılar böyleydi artık. Yarı yarıya İngilizce konuşuyorlardı. Great, wow, drastic, charisma, trendy, benchmark, success story, first class düşmüyordu dillerinden. Kısa bir tereddütten sonra telefonun ara tuşuna bastım. Biraz önce aklımdan geçenlerin izi bile olmadan konuşmaya başladık. Nasıl senin ihtiyar? Diye sordu. Şık ve kibar biri, çok da yakışıklı. Aman hayrını gör, diye gevrek gevrek güldü. 80'liklere bakacak hale mi geldin artık? O anlamda değil, terbiyesizlik etme. Şaka yahu, şaka. Hayatı bu kadar ciddiye alma demiyor muyum ben sana her zaman? Ama hayatım ciddi sorunlardan oluşuyor, ne yapayım? Aldırma, keyfine bak. Hem geçen gün mizahın da ciddi bir şey olduğunu söylememiş miydin? İyi de Tarık, aldırmamak ve keyfine bakmakla mizahın ne ilgisi var? Tamam, tamam. Akşam buluşalım mı? Sanmıyorum. Niye? Profesör buradayken onu bırakamayacağım galiba. İyi, keyfin bilir. Buluşamayacak olmamızın üzerinde fazla durmadan hemen başka konuya geçti. Ha, yakında sana iyi haberlerim olacak. Ne gibi? Para kazanıyorsun. Hiç de iyi haber gibi gelmedi bana. İnandırıcı bulmadım çünkü, deli çocuk. Deli misin? Başbakan Cumhuriyet tarihinin en ağır krizinin başladığını söylüyor. Borsa çökmüş, Türk lirası yerlerde sürünüyor. Herkes ağlarken ben nasıl para kazanabilirim ki? Kıs kıs gülen sesi geliyordu telefondan. Görürsün. Sonra telefonu kapadı. Herhalde akşamı geçirecek başka bir kızı aramak için acele ediyordur diye düşününce içime öfke doldu. Düşlerimin arasından çıkan kendi sesimi duydum. Küstah. İyi ki o sırada yalnızdım. Epeydir buluşuyorduk Tarık'la. Gerçi bu adamdan hayır çıkmayacağını ilk günlerde de biliyordum. Ama yine de görüşmeye devam ettim. Sürekli böyle bir ruh hali içindeydim. Devam etmeyi pek istemeden ama ilişkiyi bitirmeden görüşüyordum onunla. Bana ulaşma derdinin kalmamış olması, nasılsa onunla sık sık buluşmayı kabul etmem, bu aldırmaz tavrının en önemli açıklamasıdır herhalde. Ama sadece bu değil, borsada biraz da para yaptı galiba. Kazancı çoğaldıkça kendine güveni sonsuz arttı. Çevresindekileri, herkesi küçümsemeye başladı. Bu portföy yöneticileri kendileri kadar para kazanamayan herkese aptal gözüyle bakar zaten. Ama belki de haksızlık ediyordum. Ahmet'le olan acı deneyimlerimden sonra bende bir erkek tepkisi oluştuğu için genelleme yapıyordum. O anda masama küçük bir sorgu meleği konsa ve o çocuğun ne kötülüğünü gördüğümü sorsa verecek cevap bulamazdım. Nazik mi? Kendi üslubunca evet. Yardımsever mi? Zor günlerinde destek oluyor mu? Evet. Sana güzel ve çekici olduğunu hissettiriyor mu? Evet. Peki nedir o zaman rahatsızlığın? Diye sorsa bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Uzun, çok uzun süreli, hayat boyu sürecek bir bağlılık mı arıyordum acaba? Hoş vakit geçirmek bana yetmiyor muydu? Ona karşı nedenini bilmediğim bir öfke duyuyordum ve bunu tarif edemiyordum. Bunları düşünürken bir yandan da masanın üzerine bıraktığım cep telefonumu işaret ve orta parmaklarım arasına sıkıştırarak çevirdiğimi fark ettim. Bir sinirlilik, huzursuzluk işareti daha. Birkaç tur dönen telefon yavaşladıkça tekrar iki parmağımı kullanarak döndürmeye devam ediyordum. Şu aleti çevirip durmayı kessem mi acaba diye kararsız bir şekilde düşünmeye başladım. Çünkü telefonu elime alıp Tarık'a bir mesaj göndermek geliyordu içimden. Beni bir daha arama. Yoksa mesaj göndermek yerine telefonu böyle çevirmeye mi devam etseydim? Aslında bir süredir böyle bir mesaj göndermek geliyordu içimden. Ama kararsızlığımı aşamıyor, bir türlü cesaret edemiyordum. Ayrıca 3-5 kuruş birikimimi de ona emanet etmiş durumdayım. O sırada masamdaki telefon çalınca cep telefonumu döndürüp durmayı kestim. Arayan özel kalem müdürü Yeşim Hanım'dı. Yemek için çıkmamız gerektiğini bildirdi. Bu sefer siyah arabaya rektör ve profesör bindiler. Ben başka bir üniversite aracıyla onları takip ettim. Yemek Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki Konyalı lokantasında hazırlanmıştı. Saray kompleksinin dev kapısından girerken eskiden bu duvara idam edilenlerin kellelerinin asılıp sergilendiğini profesöre anlatmalıyım diye düşünüyordum. Yıllardır yabancı konuklarla haşır neşir ola ola rehber gibi bir şey olup çıkmıştım. Yemekte birkaç hoca daha vardı. Saray burnundan denize bakan lokantanın dikdörtgen masasında profesörden ve rektörden uzakta masanın en kenarında bir yer seçtim kendime. Çünkü Almanca bilmiyordum. Konuşulanları nasıl olsa anlamayacaktım. Ayrıca dünden beri İngilizce konuşmak da yormuştu beni. Ama masanın bir köşesinde sakin sakin yemeğimi yemek yine mümkün olmadı. Bu sefer de beni gördüğü her yerde musallat olan genç doçent yakamı bırakmadı. Her fırsatta sırnaşan ve cinsel imalarda bulunan bu adama eskiden beri sinir oluyordum. Dul kadınlarla ilgili bir takıntısı vardı galiba. Sözü yine sürekli yalnız gecelere getiriyordu. Biraz saf gibi davranıp anlamazlıktan geliyordum. Neyse ki bir süre sonra sipariş ettiğimiz hünkâr beğendi geldi de başımı önüme eğip sadece yemekle ilgilenme imkanı buldum. Sultan Aziz'in konuğu olarak İstanbul'a gelen Fransa İmparatoriçesi Öjen çok beğendiği için yemeğin bu ismi almış olduğunu profesöre anlatmak geldi içimden. Açık renk teni, dik oturuşu ve bakımlı saçlarıyla o anda benden uzaktaydı. Anlatmayı isteyeceğim konulardan da uzakta görünüyordu. Yakın olsaydık, yani sadece yan yana oturmak anlamında değil, sohbet yakınlığı olsaydı aramızda, belki İmparatoriçe ile Sultan arasındaki hazin aşk macerasına da değinirdim. Sultan intihar süsü verilerek öldürüldükten sonra bile Öje'nin İstanbul'a gelip onun yasını tuttuğunu söylerdim. Böyle aşk hikayelerinden hoşlanacak bir tipi vardı adamın. Bunu kolaylıkla hissediyordum. Niye gülüyorsunuz? Yoo diye yanıtladım yanımda oturan doçente. Gülmüyorum. Hadi hadi benden saklamayın. Aklınıza güzel bir şey geldi değil mi? Belki hoş bir kaçamak. Ben anlarım. Bunları söylerken suratını acayip şekillere sokup işaret parmağını da hokkabaz gibi sallıyordu. Hem ciddi bir konuyu konuşuyor gibi hem de şaka yapıyor gibi. Zaten genel olarak tavırları öyleydi. Olumsuz bir karşılık alma olasılığına karşı "ama ben şaka yapıyordum" deme hazırlığı. Ya Rabbi, ne iğrenç bir adam. Kahveler gelince bir rahatlık hissettim. Mis gibi kokuyordu. Sadece kahvenin tadı, kokusu değildi beni rahatlatan. Bunlardan daha çok kahve içtikten sonra kalkacağımızı düşünmek iyi gelmişti. Yanımdaki sırnaşık heriften kurtulacak olmak. Üniversiteye döndüğümüzde hazırlıklar tamamlanmıştı. Doğrudan öğrencilerle ve başka hocalarla dolu amfiye geçtik. Kürsüye önce rektör çıktı. Heyecanlı bir sesle profesörü saygıyla selamladığını vurgulayarak başladı. Ona üniversite camiası adına hoş geldiniz dedi. Sonra Hakkı Hoca'yı kürsüye davet ettiler. O da Wagner gibi hukuk profesörüydü. Konuk meslektaşını göklere çıkaran sözler söyledi. Onun Türkiye'deki çalışmalarını, yetiştirdiği akademisyenleri, modern Türk üniversite eğitiminin temellerini atan kişilerden biri olduğunu anlattı. Ve kendisi de dahil çok sayıda öğrenci yetiştirmiş olan Profesör Wagner'i hocaların hocası diye hitap ederek kürsüye davet etti.